Romalılar 3. bölüm 19. ayetten 20'ye okuyorum. 19 ve 20. ayetler. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Evet, Tanrı'nın yaşayan sözünü işittiniz. Hep birlikte dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, Ya Rab senin önüne geliyoruz. Rab göklerin ve yerin yaratıcısı, senin kutsal huzuruna gelip kelamını dinlemek için toplandık. Kalplerimizi aç, akıllarımızı, zihinlerimizi aydınlat ve kutsal ruhun aracılığıyla bizlere konuş diye dua ediyoruz. Yasanın amacını anlamamızı ve Mesih İsa'da bulduğumuz bu lütfu daha iyi kavramamızı sağla diye dua ediyoruz. Her ağız kapansın ve her yürek senin önünde alçalsın ki günahın farkına varıp kurtuluşun yalnızca sende olduğunu görelim, kurtuluşu yalnızca sende bulabilelim diye dua ediyorum. Bizi yönlendir ve yüreklerimizi Rabbimiz İsa Mesih'e çevir. İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyoruz. Amin. Evet, Romalılar 3, 19-20'de kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz, diyor Pavlus. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Buradaki yasa nedir? Tanrı'nın verdiği yasa nedir? Tevrat'taki yasa, şeriat yasası diyoruz değil mi? Buradaki yasayı şeriat diye düşünün. Tevrat'ta verilen, Eski Ahit'te verilen şeriat, bu nedenle şeriatın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü şeriat sayesinde günahın bilincine varılır. Şeriatın amacı budur. Burada yasa olarak kullandığım kelimeyi aklınızda şeriat olarak veya kanun olarak belirleyin. Bazılarımız hukuk dizilerini izlemeyi seviyoruz. Bazılarımız da işte televizyonda veya şimdi Netflix'te bazı diziler var. İşte bazı doktorları takip ediyorsunuz. İşte hepsinin adını bilmiyorum ama bu hukukla ilgili bir dizi vardı. Şuraya yazdım. Evet, Hakim dizisi var. Ben hiç izlemedim ama bir arkadaşımız tavsiye etti mutlaka izle diye. Law and Order diye bir dizi var. Kanun ve Düzen. Kanun ve Düzen'i izleyen var mı burada veya takip eden? Evet, bazılarınız izlemiş. İşte önce polislerle başlıyor. Polis suçluyu yakalıyor. Savcıya getiriyor. Savcı işte bir iddianame hazırlıyor. Mahkemeye getiriyor. Hakim bakıyor. Ya serbest bırakıyor ya da hapse gönderiyor. Tabii bu tür diziler çok izleniyor. 20 seneden fazla bir zamandır, hatta çok daha fazla, neredeyse 30 senedir bu dizi devam ediyor. Bugünlerde de böyle çeşitli isimler alıp şekiller değiştiriyor, oyuncular değişiyor. Ama dizi yine devam ediyor. İnsanlar neden bu tür dizileri seviyorlar? Neden bu tür dizileri takip ediyorlar? Çünkü dramayı seviyoruz değil mi? Dramayı seviyoruz. Tiyatroyu da ondan seviyoruz zaten. İşte birileri karşıda bize işte bazı şeyleri dramatize ediyor. Yaşayarak orada bizim de yaşamamızı sağlamaya çalışıyor. Ve yüzyıllardır, binlerce senedir biz bu dramaları takip ediyoruz. Evet, savcılık ve savunma makamlarının ileri gelen, savunma makamlarının ileri geri konuşmalarını da dinlemeyi seviyoruz. Bu dizileri izlediğimizde işte savcı polisle konuşuyor. Daha sonra savcı gidiyor hakimle konuşuyor. İşte araştırmalarını yapıyor. Acaba biz de böyle kendimizi şey gibi hissediyoruz. Tabii izliyoruz. Ekrandan izliyoruz ama jüri gibi izliyoruz. Bence suçlu diyoruz. İşte biz de kendi kendimize kanıt topluyoruz böyle ekranda. Yani gördüm, bak yerde işte dumanı tutan tabanca vardı. Kesin bu adam bu adamı vurdu diye düşüncelere dalıyoruz. İşte ben olsam şöyle karar verirdim diye birlikte izlediğimiz kişilerle konuşuyoruz. Kutsal yazıların günah ve kurtuluşu anlatırken kullandığı pek çok tasvir arasında Romalılar mektubunda bulduğumuz adli yasayla ilgili tasvirleri de görüyoruz. Evet, Pavlus burada Tanrı'yı bize yargıç olarak tanıtıyor. Bu yargıcın uyguladığı bir yasa var, bir şeriat var. Ve biz de onun önünde suçlu sanıklar olarak duruyoruz. Bu sahneyi eski antlaşmada da görüyoruz. Ama özellikle Pavlus bunu o zamanın Yahudilerine, Yahudilikten Hristiyan olmuş olanlara veya Yahudi olarak devam edenlere anlatmaya çalışıyor, gayret ediyor. Pavlus burada bir savcı gibi Yahudi veya Yahudi olmayan hepimizin Tanrı'nın bizi aklayıp kabul etmesinin tek yolu olan Tanrı'nın doğruluğuna ihtiyacımız olduğunu ileri sürüyor. Bizim her birimizin Tanrı'nın yasasına değil, çünkü bu yasa görevini yaptı. Tanrı'nın yasasını insanlar tutmaya çalıştılar, yerine getirmeye çalıştılar. Ama şeriatı hiç kimse tam olarak tutamaz. %100 tutamıyorsanız %100 ben affedildim diyemiyorsunuz. Ben %100 günahımdan kurtuldum diyemiyorsunuz. Pavlus bize bunu söylüyor. Aslında kutsal yasanın, yani şeriatın kendisi de bizlere bunu söylüyor. Hiç kimse bu yasayı tutamaz. Tanrı'dan başka, yaratıcıdan başka, yasa koyucudan başka hiç kimse bu yasayı yerine getiremez diyor. Ve bu yasanın belli bir amacı var. Şeriatın bir amacı var. Nedir şeriatın amacı? Şeriat ayna gibi. Size tutulduğunda günahınızı size gösteriyor. Ayna sizin çareniz değil. Ayna size probleminiz, sizin günahınızdır diyor. Şimdi de bu 3. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Pavlus'un kapanış konuşması yaptığını görüyoruz. Deyim yerindeyse şöyle diyor. Sayın yargıç, biliyoruz ki kutsal yasada söylenenlerin yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Yani yasanın amacı da budur diyor. Öyle ki her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye bu yasa verildi. Bunu nereden biliyoruz? Şöyle devam ediyor. Yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Neden? Cevap olarak bir ifadede bulunuyor. Daha sonra bizim aklımızda bir soru işareti oluşturuyor ve cevabını veriyor. Yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Neden aklanmayacaktır? Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Yasanın yaptığı budur. Şeriatın yaptığı budur. Şeriat sayesinde günahın bilincine varırsınız. Evet, kapanış argümanı şudur. Tanrı'nın yasasının amacı günahlarımızı sergilemek ve kurtulmuş olduğumuzu ilan etmek yerine suçlu olduğumuzu bildirmektir. Yani yasanın varlığı bizi masum kılmak için değildir. Şeriatın varlığı masumiyetimizi göstermek değil, suçlu olduğumuzu göstermek içindir. Günahkar olduğumuzu, günahlı olduğumuzu göstermek içindir. Yasanın amacı, evet, yasanın amacı budur. Evet, yasanın amacı nedir dediğimizde ilk olarak günahımızı göstermek içindir diyebiliriz. Pavlus'un burada yasanın amacı hakkında dile getirdiği ilk ve en önemli nokta yasanın günahımızı açığa çıkarmasıdır. Çünkü günah bilgisi 20. ayette, çünkü günah bilgisi yasa aracılığıyla edinilir diyor. Yoksa yasa olmasa, günahı tanımlamasa, günahın günah olduğunu bizlere söylemese o günah günah olamaz. Bir yerde hız sınırı 50 ise ve 50 hız sınırı konulmuşsa o yasadır. Onun üzerinde gitmeniz cezayı bir ceza almanıza sebep olur. Ama orada 50 hız sınırı yoksa istediğiniz hızla gidebilirsiniz. Tabii insanlar çevrede yoksa. Bazı otobanlarda hız sınırı yok. İstediğiniz hızla gidebiliyorsunuz. Güvenli bir şekilde gittiğiniz sürece. Yasa bilgisi yasa aracılığıyla edinilir diyor Pavlus. Yasanın görevi baştan beri hep bu değildi. Başlangıçta Tanrı Adem'e bir yasa verdi. Adem'le bir antlaşma yaptı. Biz bu antlaşmaya işler antlaşması diyoruz. Yaratılış kitabında Adem'e bir yasa verdiğini görüyoruz. Ve tüm dünyayı bir yasa çerçevesinde, bir tabiat yasası çerçevesinde yarattığını ve Adem'e özellikle özel bir vahiy verdiğini ve bu özel vahiy içerisinde sadece tabiata bakarak değil, tabiata bakarak Tanrı'nın varlığını görüyorsunuz. Ama bu özel yasa içerisinde Adem'in nasıl bu Adem bahçesinde güvenli bir şekilde yaşayacağını anlatıyor ve nasıl yaşam ağacına gideceğini anlatıyor. Nasıl kurtulacağını anlatıyor. Evet, itaatsizliğin cezası ölümdü bu yasada. İtaatin karşılığıysa sonsuz ve göksel bir yaşam olacaktı. Eğer Adem Tanrı'yı yüceltseydi, sonsuza dek ondan tam anlamıyla zevk alacaktı. Eğer Adem oradaki saf yasayı, ilk yasayı, ilk şeriatı tamamlasaydı, yerine getirseydi, sonsuza dek Tanrı'dan zevk alacaktı. Tanrı'yla birlikte olacaktı. Ancak biz şimdi Adem'in günaha düşüşünün gölgesinde yaşadığımız için, Adem'in günahından sonra yaşadığımız için yasanın amacı bizim günahımıza işaret etmektir. Şeriatın amacı günahımızı göstermektir. Bu teolojik açıdan yasanın pedagojik kullanımı diye adlandırılıyor. Hristiyan teolojisine ilginiz varsa, bununla ilgili daha derin çalışmak istiyorsanız buna yasanın pedagojik kullanımı diyoruz. Arkadaşlar yasa aynen bir röntgen filmi gibi. Kolunuzu kırdığınızda, bacağınızı kırdığınızda veya bir kaza geçirdiğinizde röntgen çektiriyorsunuz veya bazen MR makinalarına giriyorsunuz. İçinizde ne tür, nasıl bir problem olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Kolunuzda kırık olup olmadığını anlamak için röntgen çektirdiğinizde röntgen içimizdeki kırığı gözler önüne seriyor. Ama röntgenin kendisi röntgeni çektiği için bize şifa olmuyor. Röntgen bize kırığın nerede olduğunu gösteriyor. Bedende bir kırık olduğunu gösteriyor. Yasanın amacı da aynen röntgenin amacı gibidir. Şeriat röntgendir. Şeriat veya röntgen makinesinin yaptığını yapar. Senin günahını gösterir. Günahkar olduğunu gösterir. Ama o günahı kaldırmaz. Hepsini tutmaya çalışsan bile Tanrı olmadığın için, yaratan olmadığın için tüm şeriatı tutamazsın. Tüm yasayı yerine getiremezsin. Ama getirmeye çalışsan da o şeriat sana ne kadar günahlı olduğunu gösterecektir. Röntgen kemiğimizin kırıldığını gösterir. Yasa da günahlı olduğunuzu gösterir. Röntgen kırık bir kemiği nasıl iyileştirsin? Yasa günahınıza çare olabilir mi? Veya MR çektirdiğinizde MR'ın kanseri gösterdiği gibi yasa da günahımızı gösterir. MR bedeninizde veya bir boyun fıtığınız varsa boyun fıtığınızın tam olarak nerede olduğunu gösterir. Veya kanserin ne tür bir kanser olduğunu, nerede olduğunu gösterir. MR kanseri tedavi etmez. ama kanserin nerede olduğuna işaret eder. Ama sorunun ne olduğunu bu MR'ı çektirerek öğrenebilirsiniz. Veya kemiğinizin tam olarak nerede kırık olduğunu görmek istiyorsanız röntgen filmlerine bakarak bunu görebilirsiniz. Peki günahkar durumumla yasanın amacının günahımı göstermek olduğunu öğrendiğimde ne yaparım? Evet, günahkar olduğumu biliyorum ama esas odaklanmam gereken şey kendim olmalı diyebilirsiniz. Ya da suçu başkasına atabilirsiniz. Ben sorumlu değilim. İşte doğuştan böyleyim. Böyle yetiştirildim. Bütün yaptıklarımı da bu şekilde yetiştirildiğim için yapıyorum diyebilirsiniz. Yasa hakkında biraz daha derinlemesine düşünelim. Eğer yasa günahımızı ortaya çıkarıyorsa, ki çıkarıyor, evet yasa gerçekten de günahımızı ortaya çıkarıyor. ama neden yasaya itaat ederek aklanamıyoruz? Yani yasa günahımızı ortaya çıkarıyor. Yasayı yerine getirerek neden temiz kılınmıyoruz? Neden aklanmıyoruz? Neden Tanrı'daki o doğruluğa sahip olmuyoruz yasayı yerine getirerek? Bunun iki nedeni var. Birincisi, sorun yasa değil. Sorunun kendisi şeriat değil. Sorun biziz. Pavlus'un Romalılar 7'de söylediği gibi, yasa gerçekten kutsaldır diyor. Yasa gerçekten kutsaldır. Yani şeriat gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Yani emir de kutsal, doğru ve iyidir. Romalılar 7:12. Yasa kutsal, doğru ve iyi olan Tanrı'nın bir yansımasıdır. Yine de yasa bizi aklayamaz. Çünkü kutsal yasa insan benliğinden ötürü güçsüz olduğu için etkisizdir. Tanrı'nın iyi yasasını alıp günahlı benliğimizle karşılaştırdığımızda ortaya çıkan sonuç nedir? Romalılar 1, 2 ve 3'te açıklandığı gibi ahlaki yozlaşmamız ve 3. bölümde görüldüğü gibi Tanrı'ya hizmet etme konusundaki ruhsal yetersizliğimiz ve isteksizliğimiz nedeniyle İsa Mesih olmaksızın yasa sadece günahlarımızı teşhir etmekle kalır. Yani şeriat, eğer Mesih yoksa, eğer Tanrı'nın eli, Tanrı'nın doğrudan müdahalesi, Tanrı'nın doğrudan kendi işi yoksa, yasa sadece teşhir görevi yapar. Neyi teşhir eder? Günahımızı teşhir eder. İkincisi, yasaya itaat ederek aklanamayız. Çünkü yasanın talep ettiği şey, günahkarların asla yerine getiremeyeceği kişisel, kusursuz ve sürekli, kesintisiz itaattir. Evet, yasa bunu istiyor. Kişisel, kusursuz ve sürekli, kesintisiz itaat. Bir kere bile bir kesintiye uğrasa yasayı ihlal etmiş oluyorsunuz, gereklerini ihmal etmiş oluyorsunuz. Yasaya şahsen itaat etmeniz gerekir. Anneniz, babanız, işte kardeşiniz, bir tanıdığınız, akrabanız, pastörünüz veya en iyi arkadaşınız bunu sizin yerinize yerine getiremez. Hiç kimse sizin yerinize ibadet edemez. Hiç kimse sizin yerinize işte hız sınırını belli bir yerde tutamaz. Hiç kimse sizin yerinize sizin günahınızı üstlenemez. Siz yasaya kişisel olarak itaat etmelisiniz. Kişisel olarak itaat ediyor musunuz? Yasaya kusursuz şekilde itaat etmek zorundasınız. Kusursuz olmanız gerekiyor. Lekesiz olmanız gerekiyor. Aklınızdaki her düşünce Tanrı'yı ve komşunuzu sevmeli ve günahı reddetmelidir. Eğer komşundan nefret ediyorsan yasaya itaat etmiyorsundur. Yasaya kusursuz bir şekilde itaat etmiyorsundur. Çünkü şeriatte nefret yoktur. Yasada nefret yoktur. İradenizin her hareketi kötülükten uzaklaşıp iyiliğe yönelmelidir. Duygularınızın her isteği ve eğilimi Tanrı'ya ve komşuya yönelik olmalı. bencilliğe yer vermemelidir. Siz yasaya kusursuz bir şekilde itaat ediyor musunuz? Lekesiz misiniz? Ayrıca bu itaati kesintisiz ve sürekli sürdürmeniz gerekiyor. Hayatınızın her anında, her gününde şahsen ve mükemmel bir şekilde itaat etmek zorundasınız. Bunu kesinlikle atlayamazsınız. Bir dakikayı da kendime ayırayım diyemezsiniz. Geçmişte bir emri yerine getirmiş olmanız yetmez. Geçmişte birçok emri, birçok şartı, birçok gerekeni yapmış olmanız sizin şeriatı tutmuş olduğunuz, yasayı yerine getirmiş olduğunuz anlamına gelmez. Hayatınızın herhangi bir evresinde her emre belli bir süre uymuş olmanız da yetmez. Siz yasaya kesintisiz ve sürekli bir şekilde itaat etmek zorundasınız. Kesintisiz ve sürekli bir şekilde yasayı yerine getiriyor musunuz? Kişisel, kusursuz ve sürekli kesintisiz bir şekilde yerine getiriyor musunuz? Artık Pavlus'un neden 20. ayette neden yasanın gereklerini yapmakta hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır dediğini daha iyi anlıyoruz. İsa Mesih'ten ayrı kaldığımız sürece yasa bize yalnızca günahımızı gösterebilir. Mesih'ten ayrı kaldığımız sürece Mesih her şeyi değiştiriyor. Evet, yasanın verilmesinin ikinci diğer bir amacı da ağızlarımızı susturmak için. Evet, yasanın amacı nedir? Günahımızı gösterdiği için ağzımızı susturmak da yasanın amaçlarındandır. Öyle ki her ağız kapansın diyor. Evet çocuklar, çocuklar var mı burada? Çocuklar. Anneniz, babanız ne zaman size sessiz ol diyor genelde? Böyle kendinizi savunmaya çalıştığınızda değil mi? Veya çok ses yaptığınızda veya annenizin babanızın evdeki kurallarını veya işte dışarıdaki kurallarını yerine getirmediğinizde veya okuldan gelip işte yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Siz okuldan gelip işte çantanızı odanıza atıp hemen dışarı çıktığınızda izin almadan işte oynamaya gittiğinizde mutlaka anneniz babanız kızacaktır size. Kendinizi savunmaya çalıştığınızda en azından bizim evde biz çocukların sessiz olmalarını istiyorduk. Sessiz olun. Bir dinleyelim, durumu bir anlayalım önce. Ondan sonra yapmamız gerekeni yapıyorduk. Evet, sessizlik lütfen diyoruz. Evet çocuklar, evet siz de yanlış yaptığınızda anneniz veya babanız neden sessiz olmanızı istiyor? Çünkü onların yasasını yerine getirmediniz. Yani okuldan geldiğinde bizden izin almadan dışarıda oynayamazsın dedilerse, işte siz de anneniz babanızdan izin almadan kaçtıysanız dışarı, suçlusunuz. Bunun için sessiz olmanızı istiyor. Sizden istenileni değil, kendi istediğinizi yaptığınız için bir mazeret sunamıyorsunuz. Evet, mahkeme salonundaymışız gibi düşünelim. Şimdi savcı Pavlus günahlarımızı gözler önüne serdiğinde yargıç olan Tanrı savunmamızı istiyor. Evet, Tanrı savunmamızı istiyor ama biz sessiziz. Sessiz bir şekilde Tanrı'nın önünde bekliyoruz, suçluyuz. Romalılar 1, 18. ayetten 3-20'ye kadar, 3-20 ayetlerinde Pavlus'un sıraladığı suçlamalara ne diyeceksiniz? Nasıl kaçacaksınız bu suçlamalardan? Eyüp kitabını düşünelim. Bütün Eyüp kitabı boyunca, Eyüp kitabında Eyüp'ün yaşamında bunun çok çarpıcı örneğini görüyoruz. Eyüp 38. bölüme bakın. Rab orada sonunda konuşuyor. Bütün bilgi adamlar konuşuyor. İşte Eyüp, bütün bunlar senin başına şu sebeplerden dolayı geldi. Hatta birisi git intihar et artık. Bak bütün bunlar Tanrı'nın senin başına getirdiği cezadır diyor. Eyüp de konuşuyor. bunun üstüne. Ama en sonunda Tanrı konuşmaya başlıyor. Rab şöyle diyor, Eyüp sen kimsin ki bana cevap yetiştiriyorsun? Ben yaratanım, sen neredeydin diyor. Sen, ben bunları yaratırken neredeydin? Sen kimsin de bana cevap yetiştiriyorsun. Bu adamlar, senin bilge dediğin adamlar kimler ki? Bazen bu bilge adamlarının sözlerini okuduğunuzda ya gerçekten de bilgeymişler diyorsunuz. Tanrı konuşmaya başlayana kadar. Ondan sonra onların bilgelikleri sadece bu dünyadaki bilgelikler, bu dünyada gözlemledikleri şeyler. Ama Tanrı, Eyüp sen kimsin ki bana cevap yetiştiriyorsun? Ben yaratanım. Sen neredeydin? Diyerek Eyüp'ü azarlıyor. 39. bölümde de devam ediyor. Sonra 40. bölümün başında Rab şöyle diyor. Eyüp 40'ta. Her şeye gücü yetenle, pardon Eyüp 40 ikinci ayette. Her şeye gücü yetenle çatışan onu yola getirebilir mi? Tanrı'yı suçlayan yanıtlasın. Eyüp'ün cevabı ise şöyle 4. ayette. Bak ben değersiz biriyim. Sana nasıl yanıt verebilirim? Ağzımı elimle kapatıyorum diyor. Ve sessizlik içerisinde yaratanının önünde duruyor. Şimdi sen benim kim olduğumu biliyor musun? Diye kimse size bir şey söyledi mi? Böyle sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir ara polis durdurmuştu bizi. Arkamızdaki araçtaki şoföründü. Bir araç daha durdurmuş. Adam polise yürüyerek sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Bilmiyorum polis belki öğrenmiştir adamın kim olduğunu ama bunu toplumumuzda çok görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil. Diğer ülkelerde de görüyoruz. İşte ben önemli birisiyim. Ben yüksek makamlardan birisiyim. Ben senin patronunum. Ben senin şefinim. Ben dünyanın en zenginiyim. Bir sürü param var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, bu böyle konuşanları biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, kim olduğunuz, neye sahip olduğunuz ya da neler başardığınızın hiç önemi yok. Bunların hiçbiri Tanrı'yı bağlamıyor. Tanrı günahkar olduğunuzu söylüyorsa siz kim oluyorsunuz da yaptıklarınızla ona cevap yetiştiriyorsunuz. Tanrı sen günahkarsın diyor. Benim röntgenim, benim yasam, benim şeriatim seni günahkar, senin günahkarlığını sana gösteriyor. Sen niye hala ben şeriatı yerine getirdim diye benim önümde bana konuşuyorsun? Ben senin yasana işte şöyle uydum veya ben bir sürü sevap işledim, ben bir sürü iyilik yaptım, yardım kuruluşlarına gittim, gönüllü çalıştım, deprem bölgesine gittim, bir sürü yardım dağıttım, bir sürü insanı iyileştirdim. Neden böyle konuşuyorsun? Bunun sana hiçbir katkısı yok. Aferin, yapmışsan yapmışsın ama günahlısın. Hala günahkarsın. Siz kim oluyorsunuz da Tanrı'dan sonsuz krallığına girme hakkı talep ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da kendi yaptıklarınızla, kendi işlerinizle, kendi sevaplarınızla cennete girebileceğinizi düşünüyorsunuz? Evet, ve işte mahkemede yargıcın, yani Tanrı'nın önündeyiz. Günahlarımız Tanrı'ya gösteriliyor. Savunmasız kalıyoruz. Susuyoruz. Ağzımızı kapatıyoruz. Ve ardından Tanrı hükmünü veriyor. Yasa suçumuzun tescil edilmesi için verildi. 3.19'da şöyle diyor. Bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye verildi. Bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye verildi. Ama belki de bütün dünya ifadesinin size uymadığını düşünüyor olabilirsiniz. Belki de siz bu kuralın bir istisnası olduğunuzu da düşünüyor olabilirsiniz. İşte ama ben özel bir yerde, özel bir aileye doğdum. Veya ama ben hiçbir şeye sahip olmadan doğdum. Ben işte çok fakir bir hayat sürdüm. Çok zor şartlarda yetiştim. Veya ben dünyanın en zenginlerindenim diyor da olabilirsiniz. Nerede, ne zaman veya hangi ailede doğduğunuz hiç fark etmiyor. veya işte ama ben şunlara şu kadar yardımda bulundum, şöyle gönüllü işler yaptım da diyebilirsiniz. Kaç kere kime nasıl davrandığınız, iyi işler yaptığınız veya neler yaptığınız veya ne kadar para bağışladığınız ya da kaç saat gönüllü çalıştığınız fark etmiyor. Ne kadar oruç tuttuğunuz hiç önemli değil. Sizin yaptığınız bir şeyle siz Tanrı'nın gözüne girmiyorsunuz. Yasanın gereklerini yapmakla, yani yasanın işleriyle sonsuz yaşam elde etmeyi bekleyemezsiniz. Zira biraz önce söylediğim gibi kişisel, kusursuz ve sürekli kesintisiz itaat şarttır. Eğer şeriata yani yasaya kişisel, kusursuz ve sürekli bir şekilde itaat etmiyorsanız yasa sizi suçlamaya devam ediyor. Şeriat sizi günahlı çıkarmaya devam ediyor. Suçlusunuz ve şeriat tarafından mahkum edildiniz. Aksi takdirde mümkün değil, yani bu itaati göstermiyorsanız, sürekli itaati göstermiyorsanız, durmadan göstermiyorsanız suçlusunuz. Henüz hayatınızı İsa Mesih'e adamadıysanız, eğer İsa Mesih'e iman etmediyseniz, onun yasa aracılığıyla günahlarınızı size göstermiş olduğunu kabul etmenizi özellikle buradan, bu kürsüden tavsiye ediyoruz. Pavlus'un yaptığı da budur. Mesih'in müjdesini işitin. Tanrı insan oldu. Çünkü insan şeriatı yerine getiremez. Tanrı'nın ta kendisi, şeriatı yaratan beden alıp aramızda yaşadı. Tanrı böyle bir şey yapamaz. Tanrı böyle bir şey yapmaya gücü yetmez diyemezsiniz. Tanrı sizi suçlayan, size, sizin günahınıza işaret eden o şeriatı, o yasayı yerine getirmek üzere bu dünyaya geldi. Doğdu ve bu şeriatı, bu yasayı tamamladı. Tamamen yerine getirdi. Hiçbiriniz teker teker veya toplu bir şekilde veya millet olarak veya milletler grubu olarak bu yasayı yerine getiremezsiniz. Bu yasayı, sadece bu yasayı koyan yerine getirir. O da Tanrı'nın ta kendisidir. Göğü ve yeri yaratan Tanrı insan olup aramızda yaşadı. Ve bu yasayı tamamladı. Bu yasayı tuttu. Bu yasayı kusursuz bir şekilde, sürekli bir şekilde, kesintisiz ve mükemmel bir şekilde, lekesiz bir şekilde, günah işlemeden, her saniyesinde, her sanisesinde tuttu, yerine getirdi. Bunu sizin için yaptı. Sizin bu yasayı tutmanıza gerek yok. Mesih İsa bu yasayı tamamladı. Ve bu yasa sizi suçlayan, sizi ölüme mahkum eden bu yasa Mesih'i ölüme götürdü. Sizin ölümünüz, sizin günahınız ona yüklendi. Sizin için çarmıhta öldü. Sizin günahınızın ona yüklenmesi ve sizin için çarmıhta ölmesi ve daha sonra gömülmesi ve ölümden yaşama geçmesi, yani dirilişi, Hristiyan müjdesidir. Pavlus'un burada anlattığı budur. İsa Mesih'in tüm işleri, tüm yaptığı budur. Müjde budur. Sevinç getiren haber budur arkadaşlar. Eyüp'ün yaptığı gibi elinizi ağzınıza koyarak susun, sessiz olun. Ağzımı kapatıyorum. Yaratanın önünde ağzımı kapatıyorum deyin. Tanrı'nın sizin ve günahlarınız hakkındaki suçlu hükmünü kabul edin. Ve kendinizi Tanrı'nın önünde aklamaya çalışmak yerine Tanrı'nın günahkarların yerine ölmesi ve kusursuz bir itaat sürmesi için gönderdiği İsa Mesih'e iman edin. Başka hiçbir çıkışı yoktur. İstediğiniz yasayı tutun, istediğiniz yasayı yerine getirin. Ama o yasa zaten tutuldu. O yasa zaten tamamlandı. Siz veya başkası hiçbir şekilde bu yasayı tutamaz, yerine getiremez. Bu Tanrı'nın yasası sadece Tanrı tarafından yerine getirilebilir ve İsa Mesih bunu tamamladı. Ve çarmıhtaki son sözü tamamlandı oldu. Kendinize değil de Mesih'e güvendiğinizde Tanrı'nın mahkum etmesi gereken günahlılığınız sizden alınır ve Mesih'in doğruluğu sizlere aktarılır. Sizin günahınız Mesih'e yüklenir ve Mesih'in doğruluğu size yüklenir. Bugün iman etmiş olmanıza rağmen her türlü kuşku ve korkuyla boğuşuyorsanız sizi yüreklendirmek istiyorum. Bazılarınız Tanrı tarafından kabul edildiğini hissetmekte zorlanıyor. Bazılarınız Tanrı'nın önüne gelip belki ibadet bile edemiyor. Tanrı'ya tapınamıyorsunuz belki de. Bazılarınız düşünme ve gerçekliği algılama biçiminizi etkileyen bazı zihinsel rahatsızlıklarla mücadele ediyorsunuz. Kimileriniz ise günlük günahlarınızın ağır yükünü taşıyamaz halde nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsunuz. Günlük yaşama kendinizi vermişsiniz ve kaç sene sonra bu günlük yaşamınızdan nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Bir şekilde kendinizi oyalıyorsunuz. Bir şekilde kendinizi belki televizyonunuzla, belki telefonunuzla, belki arkadaşlarınızla, belki içkiyle bir şekilde oyalanıyorsunuz. Evet, bugün yasanın ağırlığını hissetmeniz iyi bir şey. Yasanın ağırlığını hissedin. Yasa, dikkat edin, yasa kötüdür demiyor Pavlus. Yasa iyidir. Yasa çok iyidir. Çünkü yasayı veren, yasayı yaratan Tanrı'dır. Ama bunun ağırlığını hissedin. Bu iyidir. Bunu hissetmiş olmanız iyidir. Ama bilin ki İsa Mesih sizin günah yükünüzü sizin yerinize taşıdı. Sizin yükünüzü sizin üzerinizden aldı. Bu iyi haberi duyun. Bu iyi haberi işitin. Ve biz iman edenlere gelince Tanrı'nın bugün günah hakkında söylediklerini kabul ediyorsanız bunun aile ve arkadaşlarınız için de geçerli olduğunu unutmayın. Tüm aile bireyleriniz için geçerli bu. Romalılar 3:21 ve sonrasında Mesih İsa'nın günahkarlar için yaptığı yüce işleri göreceğiz. İnsanın günah işleyip Tanrı'dan ayrı düştüğünü görüyoruz. Ve tüm dünya tarihi bunun üzerine kurulu. Evet, insan günah işleyip Tanrı'dan ayrı düştü. Günahlı insanların Tanrı'daki gerçek bağışlanmayı ve günahtan özgürlük mesajını duymaya ihtiyaçları var. Evet, bugün okuduğumuz ve üzerinde konuştuğumuz bu ayetlere hepimizin ihtiyacı var. Evet, Rabbimiz İsa Mesih tüm günahınızı üzerine yüklendi. Tüm yükünüzü aldı. Ve şimdi onun sizlere verdiği ruhsal meyveleri yaşamanızı istiyor. Dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, senin kutsal sözünü okuduk, dinledik ve yasanın bize gösterdiği gerçeği de gördük. Günahlarımızın farkına varmamız ve kendi doğruluğumuzla aklanamayacağımızı anlamamız için bizleri uyandır diye dua ediyoruz. Ama aynı zamanda bizi İsa Mesih'te bulunan kurtuluşa yönelt diye dua ediyoruz. Yalnızca onun kusursuz itaatinde ve çarmıhtaki kurbanında gerçek güvenliği bulabilelim ve bulalım diye dua ediyoruz. Bizi lütfunla değiştir ve yaşamlarımızda seni yüceltmemiz için bizlere güç ver. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.